Ayrım 58, sayfa 423, 22-23 Kasım 1943. 51. Bölüm, Kahire, 22 Kasım Pazartesi, 09.30. Gövdesinin üzerinde Amerikan bayrağı taşıyan C-54 nakliye uçağı, 2,5 saatlik bir gecikmeden sonra büyük güvenlik altındaki RAF Batı Kahire Havaalanı'na indi. Tunus'tan kalktıktan sonra telsiz bağlantısı kesilmiş, çöl üzerinde süren 10 saatlik uçuş yolcuları ve mürettebatı yorgunluktan bitkin hale getirmişti. Piste uçağı bekleyenler arasında asker dolu onlarca kamyon ve zırhlı araç, gizli servis ajanları, motosikletli askeri polisler ve yüksek rütbeli komutanların resmi arabaları da vardı. Uçak durduğunda alandaki kalabalık canlandı, iki resmi araba uçak merdivenlerinin dibine yanaştı. Arabalardan inen subayların endişeleri gözlerinden okunuyordu. Aralarında Amerika'nın Orta Doğu Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Royce, Kurmay Başkanı ve Amerikan Büyükelçisi Alexander Kirk de vardı. Uçağın kapısı açıldığında ilk inenler gizli servis ajanları oldu. Takım elbiseli, şapkalı ve Thompson makinalı, tüfekli bu ciddi görünüşlü adamlar uçağın çevresini sararken sanki buraların kuralları kendilerini belirler gibi hareket ediyorlardı. Takma adı Kutsal İnek olan C-54, üreticisi tarafından özel olarak elden geçirilmiş, diğer değişikliklerin yanı sıra gövdeye özel bir hidrolik kapı da eklenmişti. Kısa bir süre sonra kapı açıldı ve uçaktan indirilen elektrikli asansörün içinde tekerlekli sandalyesine oturmuş Başkan Franklin Delano Roosevelt'in o tanıdık yüzü göründü. Gizli servis ajanlarınca asansörden indirildikten sonra da yardımcıları, üniformalı askeri görevliler, uçağın merdivenlerinde göründüler, hepsi de bitkin görünüyorlardı. Öne ilk çıkan Büyükelçi Kirk oldu, elini uzattı. ''Sizi yeniden görmek büyük mutluluk başkan, Kahire'ye hoş geldiniz.'' Roosevelt Kirk'in elini hararetle sıktı, bitkinliğe karşın gülümsemeyi başardı. ''Merhaba Alex, hepinizi beklettim galiba. Yine de geç gelmek, hiç gelmemekten iyidir.'' Kirk ve arkadaşlarının omuzlarından ağır bir yük kalkmıştı. Başkanın uçuş rotası gizli tutulduğundan uçağın pilotu telsiz temasını kesmek zorunda kalmıştı. Uçuş sırasında iki avcı pilosu başkanın uçağıyla daha önceden kararlaştırılmış yerlerde buluşmak üzere havalanmış, ancak uçağı bulamayarak üstlerine geri dönmek zorunda kalmıştı. Kahire'deki Amerikalı yetkililer o dakikadan beri uçağın düşürüldüğü korkusunu yaşamaktaydı. Subaylardan biri atıldı. ''Bizi oldukça meraklandırdınız efendim. Neredeyse keşif uçaklarını gönderiyorduk.'' Roosevelt gülümsedi. ''Bütün kabahat pilotun binbaşı Brian'da. Yolumuza bilerek ya da tesadüfen çıkabilecek bütün düşman uçaklarını atlatmanın en iyi yolunun mümkün olduğunca güneyden gitmek olduğuna karar veren o.'' Kendini karşılamaya gelenlerin ellerini teker teker sıkarken hepsine adlarıyla hitap etti. Sonunda büyükelçiye döndü. ''Sen nasılsın Alex?'' ''Teşekkür ederim efendim. Bu arada Başbakan Churchill'in iyi dileklerini ileteyim. Sizi saat 11'de MENA'da ilk özel toplantıya bekliyor. Bu arada ikinizin de kurmaylarınızla görüşmeye zamanınız olacak.'' ''Dün geldi değil mi?'' ''Evet efendim.'' Büyükelçi sözünü bitirmeye fırsat bulamadan arabalar harekete geçti. Başkanın tekerlekli sandalyesi siyah bir Packard'a doğru itilirken gizli servis ajanları başkanla diğerleri arasında etten bir duvar ördü. Havaalanını dolduran sayısız askeri, askeri aracı, Bofors uçak savarları görmemek mümkün değildi. Bütün bu hazırlıklar başkanın da gözünden kaçmadı, gülümseyerek ''Bu sabah güvenlik önlemleri bayağı ciddi.'' dedi. Kirk gizli servis ajanlarının başkanı Packard'ın arka koltuğuna yerleştirmelerini beklerken mendiliyle alnını sildi. ''Sizinle görüşmek istediğim çok önemli bir konu var efendim. Arabanıza binmemin bir sakıncası var mı?'' ''Ben de benimle gelmeni isteyecektim. Ne var? Bir sorun mu çıktı?'' ''Öyle de denebilir efendim.'' Havaalanının 400 metre kadar uzağında Mısır Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin RAF nezdindeki irtibat subaylarından biri Nissan Kulübesi'nde görevliydi. Pencereye yaklaşmış, güvenlik önlemlerinin uzağında alanda olup bitenleri güçlü bir dürbünle gözlüyordu. Başkanın korteji alandan ayrılınca dürbünü bıraktı, masasındaki telefona uzandı. Mason Flow 08-15. Holder uykusundan su sesi ve yüzünü yakan güneş nedeniyle uyandı. Motorcu tekneyi bir villanın özel iskelesine doğru çevirmişti. Omzuna yaslanmış uyumakta olan Rachel'i uyandırdı. ''Geldik.'' Villanın nehir kıyısındaki duvarı ağaçlarla kaplanmıştı. İskeleden yukarı doğru çıkan basamaklar çakıl taşlı bir avluya varıyordu. Binanın uzun süredir bakım görmediği çatlak duvarların arsız sarmaşıklarla kaplı olmasından anlaşılıyordu. Biraz ötede Kahire'nin gölgesi, daha batıda da Gize piramitlerinin tanıdık silüeti görülmekteydi. Bir gece önceki Arap iskelede onları beklerken tekrar görüşmekten mutlu olmadığını belli ediyordu. Aldır güldü. "Bu benim beklediğim sıcak karşılama değil." Rachel villaya baktı. "Neredeyiz?" "Anlaşılan Kahire'nin 2-3 kilometre güneyinde bir yerde. Geri döndüğüne sevindin mi?" "Bu şartlar altında pek emin değilim." "Eğer Harry için endişeleniyorsan boşuna üzülme. Bulunana kadar tehlikede olmayacak." "Ben daha çok sonradan olacaklardan korkuyorum." Yüzü karardı. "Bizi durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Bunu sen de biliyorsun sanırım." "Ben de öyle düşünüyorum. Savaş olsun olmasın, onu öldüremezdim ya. Yine de içimden bir ses bu yaptığımdan hayatım boyunca pişmanlık duyacağımı da söylüyor." Arap tekneyi bağlamak için motorcuya yardım etti. Holder'a sıkıntıyla baktı. Başıyla villayı gösterdi. Holder iskeleye çıkıp Rachel'e yardım etti. "Hadi gel, bizimle tanışmak isteyen biri var." Verandaya vardıklarında balkon kapısı açıldı ve sert görünüşlü bir adam çıktı. Elleri keten ceketinin ceplerinde, alnındaki saçları dökük, yüzü endişeliydi. "Demek sonunda gelebildiniz. Siz binbaşı Holder olmalısınız." Elini uzattı. "Harvey Deacon ya da Berlin'deki dostlarımızın taktığı adla Beşeba. Nehir yolculuğundan çok rahatsız olmadığınızı umuyorum." "Hayır, sadece motorcu sahil muhafazadan kurtulmak için tekneyi 2 saat süresince sazlıkların arasında sakladı." "Şansınız yokmuş ama bugünlerde neyin tehlikeli olduğu pek anlaşılmıyor." Deacon Rachel'e döndüğünde yüzündeki endişe kaybolmuş, yerine geniş bir tebessüm almıştı. Kızın elini nezaketle öptü. "Berlin bir kadının geleceğini bildirmişti ama bu kadar güzel olduğunu söylememişti. Memnun oldum." Eliyle villayı gösterdi. "Belki de içeride rahatlamak istersiniz. Benim de binbaşıyla görüşmek zorunda olduğum özel konular var." Rachel villaya girdi. Deacon tekrar Holder'a döndüğünde yüzü yine endişeliydi. "Uçağınızın düşmesi büyük bir felaket. Bakalım işin gerisini nasıl getireceğiz?" "Nereden duydunuz?" Deacon içini çekti. "Uzun bir hikaye. Zamanımız olduğunda anlatırım. Bu arada dün Berlin'e bir mesaj gönderdim. Havaalanındaki adamınız da onlara haber vermiş. Dostumuz Schellenberg Kahire'ye sağ salim varmış olduğunuzu henüz bilmiyor. Bu akşam raporumu verdiğimde öğrenecek." Geri dönmeden önce Hasan'a baktı. "Dün akşam aranızda ufak bir anlaşmazlık çıkmış galiba." "Emirlerime uymak istemedi." Hasan öfkeyle araya girdi. "O Amerikalıyı öldürmem gerekirdi. Bundan sonra başımıza dert olacak. Aksine düşünüyorsan çılgının tekisin demektir." Holder onu yukarıdan aşağı süzdü. "Bu görevde emirleri kimin verdiğini öğrenmen gerekir." Deacon sözünü kesti. "Beyler!" Parmağıyla Hasan'ı gösterdi. "İçeri gir, kadınla ilgilen. Sonra da sana söylediklerimi yap." Hasan yanlarından uzaklaşırken Holder bir sigara yaktı. "Arkadaşınızın bir adı var mı?" Deacon göğüs cebinden bir puro çıkardı, yaktı, kibriti nehre de attı. "Hasan, o Amerikalı istihbarat subayını Weaver'ı tanıdığınızı söylüyor." "Savaşın çok öncesinden." Holder kısaca hikayeyi anlatırken Deacon'ın kaşları çatıldı. "Anlıyorum. Pek de sevindirici bir rastlantı değil. Ama Hasan'ı anlamanız gerekir. Saldırgan ve inatçıdır. Kendisine yapılmış bir hakareti asla unutmaz. Buna karşılık ağırlığınca altın eder. Onunla iyi geçinmeye çalışın. Şimdiye kadar çok işimize yaradı." "Bundan böyle emirlerime uyması gerektiğini bilmeli. Bu nedenle de sizden bana itaat etmesini söylemenizi istiyorum. Zaten başımız yeterince dertte. Bir de itaatsizlikle uğraşamam." Deacon buz gibi bir sesle cevap verdi. "İstediğiniz kadar itaatsizlikten söz edin binbaşı. Yine de Hasan'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Elinizde fırsat varken Weaver'ı öldürmeliydiniz. Onu hayatta bırakmak çok aptalca olmuş. Başımıza sadece dert açacaktır." Holder suçlamaya aldırmadı. "Bilmeniz gereken çok daha önemli bir şey var. Amacımızı biliyordu." Deacon şaşırdı. "Ama nasıl?" Holder omuzlarını silkti. "Belki tahmin etti, belki de dayandığı bilgiler vardır. Sizin varlığınızdan haberi olmadığı kesin. Yoksa çoktan askeri istihbarat tarafından ziyaret edilmiş olurdunuz." "Yine de durum toz pembe görünmüyor, öyle değil mi?" Ben de öyle düşünüyorum. Aslında dağıtılan kağıtlar pek parlak sayılmaz. Yine de oyunu sonuna kadar oynamak zorundayız. Bundan sonra da işin asıl zor bölümü başlıyor. Görevi tamamlamak niyetindesiniz anlaşılan. Haldır onayladı. Başımıza bütün bu gelenler sizi de çok tehlikeli bir duruma düşürdü. Deacon kaderine razı olmuş gibiydi. Risk uzun süre önce bilerek kabul ettiğim bir şeydi binbaşı. Haldır iskeleye doğru baktı. Motorcu güvenebileceğimiz biri mi? Kesinlikle. Haldır'ın yüzünde birdenbire yorgunluğun izleri belirdi. Uçak düştüğünden beri çok güç anlar geçirdik. İkimizin de yıkanmaya ihtiyacı var. Düzgün bir yemeği de reddetmeyiz. Hepsini ayarlayabilirim. Nakliye araçlarıyla ilgili olarak bir problemle karşılaştım ama bunu daha sonra da konuşabiliriz. Bitmemiş burayı bir fiskeyle nehre doğru fırlattı. Bana hala kızın adını söylemediniz. Rachel Stern. Hasan öteki iki arkadaşınıza ne olduğunu bilmediğinizi söylüyor. Tek bildiğim çöl yoluyla gelmeye çalıştıkları. Dediğim gibi bu akşam gelişinizi Berlin'e bildireceğim. Dün gönderdiğim mesajda bazı iyi haberler vardı. Anladığım kadarıyla güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Deacon verandadan bahçeye doğru yürüyen Hasan'a baktı. Arkasından temiz sivil elbiseler içine Claes ve Doring geliyordu. Claes'in yüzünde geniş bir tebessüm vardı. Anlaşılan yeniden işe başlıyoruz binbaşı. Ayrım sonu, sayfa 430.